Ayrım 25, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 229. Book Yichting'den çıktıktan bir 15 kilometre sonra Nijon sürücü koltu ve bizim aramızdaki bölmeye sert bir şekilde vurdu. Bu önceden ayarladığımız bir sinyaldi. İleride barikat var anlamına geliyordu. Ambulans yavaşladı. İğne apar topar ayağa kalktı. Hazırlanmaya başladı. Neon sarısı oksijen maskesini N'in suratına bağladı. N uyanmıştı ve bu maceraya atılmasına değer mi acaba diye düşünüyor gibiydi. İna kendi ağzını kağıttan bir maskeyle örttü, bana çabuk ol diye fısıldadı. Eğilip bükülüp kendimi ekipman dolabına attım. Kapak ayar saçlarına doğru vurarak içeri az da olsa hava girmesini sağlıyordu. Boğulmayla aramda duran şey 6 milimetrelik bir boşluktu. Ambulans ben daha hazır olmadan durdu ve kafamı dolabın dar ucuna feci şekilde tosladım.
''Şimdi sessiz ol'' dedi İna.
Bana mı yoksa E'ne mi söyledi emin değildim. Karanlıkta bekledim. Dakikalar geçti. Uzakta bir yerden konuşma sesleri geliyordu. Dili biliyor olsam bile anlaması imkansızdı. İki tane ses vardı. Biri Nijon'un sesi, diğeri ise tanımadığım birinin. Tiz, söylenmekte olan ve sert bir ses vardı. Bir polisin sesiydi. ''Ölümü fethettiler'' demişti İna. Öyle olmadığını düşünüyordum. Dolap hızla ısınıyordu. Yüzüm ter içinde kalmıştı. Gömleğim sırılsıklam olmuş, ter de gözüme batıyordu. Kendi nefes alışımı duyabiliyordum. Kafamda tüm dünyanın nefes alışımı duyduğunu hayal ediyordum. Nijon polisin sorularını itaatkar bir şekilde mırıldanmalarla cevaplıyordu. Polis bağırarak yeni sorular sordu. ''Şimdi kıpırdama, olduğun yerde dur'' diye fısıldadı İna hemen. En ayaklarını sedyenin ince döşeğinin üstünde bir yukarı bir aşağı oynatıyordu. Gerginliğin getirdiği bir alışkanlıktı. Bir KVTS hastası için çok fazla enerjisi vardı. İna'nın parmak uçlarının kafamın üzerindeki 6 milimetrelik ışık sızan boşlukta yayıldığını gördüm. 4 tane parmak düğümünün gölgeleri oluştu. Ambulansın arka kapıları takırdayarak açıldı. Egzostan gelen benzin ve öğle vaktinde ortaya çıkan yabani otların kokusunu duyuyordum. Kafamı usul usul uzatırsam ince bir şerit halinde dışarıdan gelen ışığı görebiliyordum. İki tane de gölge görebiliyordum. Sanırım biri Nijon'un, diğeri de polisindi. Tabii sadece ağaçların ve bulutların gölgesi de olabilirdi. Polis İna'dan bir şey istedi. Sesinde boğuk bir tek düzelik vardı. Sıkılmıştı ve tehditkardı. Bu da beni sinirlendirdi. İna'yı ve En'i düşündüm. Silahlı bu adamdan ve temsil ettiği şeyden silmişlerdi ya da silmiş numarası yapıyorlardı. Bunu benim için yapıyorlardı. İbu İna kendi dilinde sert ama karşı tarafı galeyana getirmeyecek bir şey söyledi. KVTS.
Bir şeyler
KVTS. Tıbbi otoritesinin getirdiği ağırlığı koymaya çalışıyordu. Korkuları bir bir ölçerek polisin hassaslığını tartıyordu. Polis sert bir tonla kısa bir cevap verdi. Ambulansı aramayı ya da İna'nın belgelerini görmeyi talep etti. İna daha etkili ve umutsuzca bir şeyler söyledi. Yine KVTS sözcüğünü kullandı. Kendimi korumak istiyordum ama bundan da öte İna ve En'i korumak istiyordum. Onların canının yandığını görmektense teslim olurdum. Teslim ol ya da savaş, savaş ya da kaçış. Gerekirse Mars ilaçlarının vücuduma pompaladığı bunca yılı elimin tersiyle iterdim. Belki de dördüncülerin cesareti de buydu. Şu Wun Nigo Wen'in bahsettiği özel cesaret. Ölümü fethettiler. Ancak durum öyle değildi. Tür olarak biz dünyalılar ve Marslılar gezegenlerimizde geçirdiğimiz yıllar içerisinde sadece erteleyiciler yapmıştık. Hiçbir şey belli değildi. Ayak sesleri, metal üzerindeki botlar. Polis ambulansa çıkmaya başlamıştı. Araç amortisörlerinin üzerine çöktüğünde polisin içeri geldiğini anladım. Tıpkı uysal dalgaların üzerinde yuvarlanmakta olan bir gemi gibiydi. Dolabın kapağına karşı iyice sindim. İğne ayağa kalktı. Tiz bir sesle buna karşı gelişini aykırıyordu. Nefes aldım ve birden ortaya çıkmak için hazırlandım. Ancak yoldan gelen yeni sesler vardı. Başka bir araç yanımızdan hışımla geçti. Gergin motorunun giderek artan bağırışına bakacak olursak epey hızlı hareket ediyordu. Göze çarpan şaşırtıcı ve "sıçarım kanunlarınızı" diye bağıran bir sürati vardı. Polis hırıldanarak öfkelendi, zemin tekrar hopladı. İtiş kakış sesleri, bir anlık sessizlik, bir kapı çarpması ve ardından gelen polis arabasının sesi intikam ateşiyle hızlandı. Çakıllar tekerleklerin öfke patlamasından dolayı sağa sola uçuştular. İna sandukamın kapağını kaldırdı. Kendi terimin leş kokusuyla birlikte oturuyordu.
Ne oldu?
Bu geçen acıydı köyden. Kuzenlerimden biri polisin kafasını karıştırmak için barikata doğru geçiyor. Rengi atmıştı ama rahatlamıştı. Korkarım ki bir sarhoş gibi araba kullanıyor. Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için mi bunu yaptı?
Ne de güzel bir deyinmiş o öyle.
Evet, konvoyumuz var, unuttun mu? Başka arabalar ve kablosuz telefonlarımız var. Durdurulduğumuzu fark etmiş olmalı. Ya para ya da kınama cezası alır. Daha ciddi bir şey olmaz. Havayı içime çektim, hoş ve serindi. Ene baktım, bana ürkek bir bakış attı. Lütfen Padang'a gittiğimizde beni Acı ile tanıştır dedim. Ona sarhoş taklidi yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. İna gözlerini devirdi.
Ne yazık ki Acı rol yapmıyordu. Kendisi bir ayyaş. Bu Tanrı'nın gözünde bir günahtır.
Nijon bize doğru baktı, göz kırptı ve arka kapıları kapadı.
İşte bu korkutucuydu dedi İna, elini kolumun üzerine koydu.
Kendisinin risk almasına müsaade ettiğim için özür diledim.
Saçmalama dedi, artık arkadaş olduk. Risk de senin düşündüğün kadar büyük değil. Polis bizi zorlayabiliyor ama en azından bu halkın insanları ve belirli kurallara da uymakla yükümlüler. Jakarta'daki yeni reformasındaki veya artık kendilerine ne diyorlarsa şu kliniği yakan adamlar gibi değiller. Senin de yeri geldiğinde bizim adımıza kendini riske atacağını düşünüyorum. Böyle bir şey yapar mıydın Park Tyler?
Evet yapardım. Eli titriyordu, gözlerime baktı.
Tanrım, bunun doğru olduğuna inanıyorum.
Hayır, ölümü hiçbir zaman fethetmedik. Sadece erteleyicileri, hap, toz, angioplasti, dördüncü çağ bulmuştuk. Biraz daha yaşamın, ki bu birazcık daha bile olsa bizlere keyif getireceği konusunda, arzuladığımız ya da gözden kaçırdığımız bilgeliği getireceği konusunda karar kıldık. Kimse 3 bypass'tan sonra ya da uzun ömür tedavisinden sonra sonsuza kadar yaşamayı umarak evine dönmüyordu. Lazarus bile tekrar öleceğini bilerek mezarını terk etmişti. Yine de ortaya çıktı, minnetle ortaya çıktı. Ben de minnettar kaldım. Evrenin Soğuk Köşeleri. Perihelion'da yaptığımız geç saatlerdeki bir cuma toplantısından döndüm. Anahtarımla evimin kapısını açtım. Molly'yi bilgisayarın önünde ve klavyenin başında buldum. Masa oturma odasının güneybatısında ve cama karşı duruyordu. Kapıyı arkasına alıyordu. Molly tam dönmedi ve şaşırmış bir ifade takındı. Aynı zamanda da ustalıkla bir ikona basıp yürüttüğü programı kapamıştı. Molly? Onu burada bulduğuma şaşırmamıştım. Molly çoğu hafta sonunu benimle birlikte geçiriyordu. Yedek anahtarı da vardı. Ancak hiçbir zaman bilgisayarımla ilgilenmemişti.
Aramadın dedi.
Perihelion çalışanlarının sigorta teminatına imzalarını atan sigorta temsilcileriyle bir toplantıdaydım. 2 saatlik bir oturum beklenildiği söylenmişti ama fatura sözleşmelerindeki güncelleme hakkında 20 dakika süren bir oturum olmuştu. Bittiğinde de direkt eve gelmemin daha hızlı olacağını düşünmüştüm. Hatta Molly şarap almaya çıkmışsa ondan önce bile varabilirdim. Molly o derece uzun bir bakış attı ki ona dosyalarımda ne yaptığını sormadan önce bütün bunları açıklamak zorundaymışım gibi hissetmiştim. Ben odada ilerledikçe o da güldü. Şu mahcup olmuş üzgün kahkahalarından birini attı. Gülüşü beni şu yaparken yakaladığın garip şeye de bak der gibiydi. Sağ eli bilgisayarın touchpad'inin üzerinde geziniyordu, monitöre döndü. İmleç dosdoğru ekrandaki bilgisayarı kapatma tuşuna doğru gitti. Bekle dedim.
Ne? Buraya mı geçmek istiyorsun?
İmleç hedefine doğru yöneldi. Elimi Molly'nin elinin üzerine koydum. Aslına bakarsan ne yaptığını bilmek istiyorum. gerilmişti. Kulağının hemen önündeki bir damar pembe pembe atmaya başlamıştı.
Rahatıma bakıyordum. Biraz fazla mı rahat oldum? Aldırış edeceğini düşünmemiştim.
Neye aldırış edeceğimi Mol?
Bilgisayarını kullanmama aldırış edeceğini.
Ne diye kullanıyordun ki?
Hiç, öylesine bakıyordum.
Ancak Mol'un merak ettiği şey makine olamazdı. 5 yaşına gelmişti, neredeyse hurdaya çıkacaktı. İşte kullandığı aygıtlar bundan daha ileri teknolojiye sahip şeylerdi. Kapıdan içeri girdiğimde de Can Avli ile kapattığı programı tanımıştım. Evi takip etmek için kullandığım programdı. Bu programla faturalarımı ödüyor, çek defterimin dengesini sağlıyor ve irtibatta olduğum kişilerin Rolodex kartlarını çıkartıyordum. Bir tablolama programına benziyordu dedim.
Orada geziniyordum. Masa üstün aklımı karıştırdı. Yani insanlar kendi şeylerini farklı yollarla düzene sokarlar. Üzgünüm Tyler, galiba haddimi aştım.
Elini benimkinin altından çıkardı ve kapat düğmesine tıkladı. Masaüstü ekranı küçüldü ve işlemciden gelen fan sesi de vınlayarak sessizliğe büründü. Molly ayağa kalktı, bluzunu düzeltti. Molly her ne zaman ayağa kalksa kendine bir çeki düzen verirdi, işleri düzene koyardı.
Akşam yemeği hazırlayayım diyorum, ne dersin?
Arkasını döndü ve mutfağa doğru yürüdü. Döner kapılardan kayboluşunu izledim. Bir 10 saniye sonra peşinden gittim. Duvardaki askıdan tavaları indiriyordu. Bir an bana baktı ve ardından bakışlarını çevirdi. Molly dedim, eğer bilmek istediğim bir şey varsa tek yapman gereken şey sormak.
Aa, tek yapmam gereken şey bu muydu? Peki.
Molly... Fırının üstündeki ocağa tavayı öyle abartılı bir dikkatle koydu ki sanki elinde tuttuğu kırılgan bir şeydi.
Tekrar mı özür dileyeyim? Peki Tyler, izin olmadan bilgisayarınla oynadığım için üzgünüm.
Sana bir suçlamada falan bulunduğum yok Mol.
O zaman ne diye bunun hakkında konuşuyoruz? Yani neden bana gecenin geri kalanını bunun hakkında konuşarak geçirecekmişiz gibi geliyor?
Gözleri doldu. Renkli lensleri daha derin bir zümrüt yeşili tonuna döndü.
Seni biraz merak etmiştim.
Neyimi merak etmiştin? Hizmet faturalarımı mı?
Seni.
Sandalyeyi mutfak masasından uzak bir yere çekti. Sandalyenin bir ayağı masanınkine takıldı ve Molly de ayağı serbest bıraktı. Oturdu, kollarını kavuşturdu.
Evet, belki ıvır zıvır şeylerini bile merak ettim. Belki de özellikle ıvır zıvır şeyleri merak etmişimdir.
Gözlerini kapattı ve kafasını salladı.
Bunu söyleyince sanki bir tür sapıkmışım gibi kulağa geliyor. Ama evet, hem hizmet faturalarını, hem diş macununun markasını, hem de ayakkabı numaranı bilmek istiyorum. Evet, itiraf ediyorum. Hafta sonları düzüştüğüm birinden daha fazlası olmak istiyorum.
Bunun için dosyalarımı karıştırmak zorunda değilsin.
Belki de şey yapmış olsan karıştırmazdım.
Ne?
Kafasını salladı. Tartışmak istemiyorum.
Bazen başladığın şeyi bitirsen iyi olur.
Yani örneğin bunun gibi. Ne zaman tehdit edilmiş hissetsen kendine mesafe koyuyorsun. Kasıntı, mesafeli ve analitik davranıyorsun. Sanki ben televizyonda izlediğim bir doğa belgeseliymişim gibi. Aramıza cam bir bölme giriyor. Gerçi o cam bölme hep orada, değil mi? Bütün dünya da bu bölmenin diğer ucunda. Bu yüzden kendin hakkında konuşmuyorsun. Bu yüzden benim sadece bir ofis eşyası olmadığımı fark etmen için 1 sene bekledim. Şu koca, aptal ve sonu gelmeyen soğuk bakışların. Dünyayı sanki akşam haberlerini izliyormuş gibi izliyorsun. Sanki gezegenin diğer ucunda bulunan insanların telaffuzu mümkün olmayan isimlere sahip olduğu yerlerdeki acınacak bir savaşı izliyormuş gibisin.
Molly,
hepimiz boku yedik. Bunun farkındayım Tyler. Her birimiz dönünün olduğu bir dünyada doğduk. Travma öncesi stres bozukluğu mu? Ya da dur, ne diyordun buna? Grotesklerden oluşan bir kuşak. Bu yüzden ya herkes boşanmış ya herkes önüne gelenle yatıp kalkıyor. Ya inanılmaz dinci, ya depresif, ya manik, ya da hislerini aldırmış. Hepimizin böyle kötü davranması için gerçekten geçerli bir mazereti var. Buna ben de dahilim. Eğer bu denli büyük ve titizlikle hazırlanmış bir yardımsever olmak geceleri rahat uyumanı sağlıyorsa bunda bir sorun yok. Anlarım. Ancak benim de bundan daha fazlasını istememde bir sorun yok. Aslına bakarsan sana dokunmak istemem tamamen insancıl bir duygu. Sadece düzüşmek istemiyorum, dokunmak istiyorum.
Bütün bunları söyledikten sonra söyleyeceklerinin bu kadar olduğunu fark etti. Kavuşmuş kollarını açtı ve benden bir tepki bekledi. Ben de ona bir konuşma yapmayı düşündüm. Ona karşı hislerim olduğunu söyleyebilirdim. Belki de belli olmuyordu. Ama perihelyonda çalışmaya başladığımdan beri onun farkındaydım. Vücut hatlarının ve hareketlerinin nasıl durduğunun, yüründüğünün, gerindiğinin ya da esnediğinin farkındaydım. Pastel giysilerinin ve ince gümüş bir zincirin üzerine taktığı taklit bir mücevher olan kelebeğinin farkındaydım. Ruh hallerinin, dürtülerinin, gülüşünün, somurtuşunun ve vücut hareketlerinin farkındaydım. Gözümü kapattığım zaman onun yüzünü görüyordum. Uyumaya gittiğimde de yine yüzüne bakıyordum. Molly'nin yüzeyini ve özünü seviyordum. Boynundaki tuz tadını, sesinin dalgalanmasını, parmaklarının kavisini ve vücuduma yazmış oldukları kelimeleri de seviyordum. Bütün bunları düşündüm ama bir türlü söylemeye dilim varmadı. Bu tamamen bir yalan değildi ama tamamen doğru da değildi. Sonunda belli belirsiz birkaç hoş söz söyledik. Kısa bir süre gözlerimiz doldu ve birbirimizi teselli edercesine sarıldık. Konuyu bir kenara bıraktık. Ben aşçı yardımcısı rolümü oynarken o da gerçekten şahane bir makarna sosu hazırladı. Gerilim ortadan kalkmaya başladı. Gece yarısı haberlerin, işsizlik artışı, bir seçim tartışması, gezegenin diğer ucunda acınacak bir savaş, önünde sarılıp yattık. Ardından yatmak için hazırlandık. Molly sevişmeden önce ışıkları kapattı. Yatak odası kapkaranlıktı ve pencere açık kalmıştı. Elimizi birbirimizin kalçasına atmıştık, yarım cümleler kuruyorduk. ''Şu tutkumuz yok mu?'' dedim. O da ''Yataktaki, tanrım, evet.'' Hemen uykuya daldı. Ben bir saat daha uyuyamadım. Yataktan usulca kalktım. Nefes alıp verişinde bir değişiklik olmadı. Üzerime bir kot geçirdim ve yatak odasını terk ettim. Böyle uykusuz geçirdiğim gecelerde ufak bir dram buyu genelde içimdeki dırdır eden sesleri keser. Bu sesler şüphe tarafından bitkin beynime sunulan taleplerdi. Fakat mutfağa girmeden önce bilgisayara oturdum ve ev işlerini takip ettiğim programı açtım. Mol'un buna bakıp bakmadığını bilmek mümkün değildi. Ancak gördüğüm kadarıyla hiçbir şey değişmemişti. Bütün isim ve numaralar yerli yerinde gözüküyordu. Belki burada kendini bana daha yakın hissettiren bir şey bulmuştur. İstediği şey gerçekten buysa tabii. Belki boşa kürek çektiği bir araştırma olmuştu. Belki de hiçbir şey bulmamıştı. Seçimin gerçekleşeceği Kasım ayına yaklaştığımız haftalarda Jason'ı daha fazla gördüm. Dozajını yükselttiğimiz ilaçlara rağmen hastalığı daha fazla hareketleniyordu. Muhtemelen babasıyla arasında sürmekte olan çatışmanın getirdiği stresten dolayı böyle oluyordu. E.D. Perihelion'u Wun Nigo Wen ile birlik olan sonradan görme bürokratlar ve bilim insanlarının lobisi olarak görüyordu ve burayı tekrar alacağını söylemişti. Jason'a göre içi boş bir tehditti ama potansiyel olarak yıkıcı ve yüz kızartıcı olduğunu düşünüyordu. Jace bazı kritik anlarda ona belirli bir doz antispazmodik vermem gerekir diye beni yakın tutuyordu. Ki kanun sınırları ve profesyonel etik çerçevesinde benim de niyetim yanında olmaktı. Jace'i kısa süreliğine iş görür durumda tutmak tıp biliminin elinden gelen tek şeydi. E.D. Lawton'a üstünlük sağlayacak kadar iş görür durumda olmak şu anda Jace için her şey demekti. Bu yüzden Perihelion'un VIP kanadında bolca vakit geçiriyordum. Genelde Jason'laydım ama Wun Nigo Wen'le daha sık görüşüyordum. Bu yüzden Wun ile ilgilenen insanlar için şüphe duydukları biri olmuştum. Bu insanların içinde devletin alt yetkililerinden, yani Dışişleri Bakanlığından, Beyaz Saray'dan, yurt içi güvenlikten, uzay komutanlığından ve oradan buradan gelen yeni yetme temsilcilerden oluşan bir grubun yanında çeviri, çalışma ve sözde Mars arşivlerinin sınıflandırması içinde tutulmuş akademisyenler de vardı. Bu insanlar buna olan erişimimi kuralsız bulup tatsız karşılıyorlardı.
Ben sadece kiralık bir adamdım, bir hiçtim. Ancak bu da Wu'nun benimle arkadaşlık etme sebebiydi. Kimseyi desteklemek veya korumak gibi bir amacım yoktu. Ayrıca sırf bu konuda ısrar ettiği için asık suratlı dal kavuklarının arasındaki birkaç kapıdan geçmek zorunda kalıyordum. Kapılarda Marslı elçinin klimalı yaşam alanını Florida sıcağından ve ötesindeki koca geniş dünyadan ayırıyordu. Bu zamanların birinde Wun Nigo beni hasır sandalyesinde otururken bulmuştum. Birisi ayakları aşağı sarkmasın diye ona uygun bir tabure getirmişti. Düşünceli bir şekilde test tüpü büyüklüğündeki cam şişenin içindekilere bakıyordu. Ona içinde ne olduğunu sordum.
Replikatörler dedi.
Takım elbise giyiyordu. Kravatı da 12 yaşındaki bodur biri için dikilmiş gibiydi. Bir süredir kongre heyetine sunum yapıyordu. Wu'nun varlığı resmi olarak duyurulmasa da son birkaç haftadır güvenlik onaylı olarak hem yabancı hem de yerel ziyaretçilerin oluşturduğu istikrarlı bir trafik vardı. Resmi açıklama seçimden hemen sonra Beyaz Saray tarafından yapılacaktı. O andan sonra da Wu'n cidden meşgul olacaktı. Cam tüpe güvenli bir mesafeye geçip odanın ucundan baktım. Replikatörler, buz yiyiciler, inorganik bir biyolojinin tohumları. Wun gülümsedi.
Korkuyor musun?
Lütfen korkma. Seni temin ederim ki içindeki maddeler tamamen pasif durumda.
Jason bunu sana açıklamıştır diye düşünüyordum.
Açıklamıştı biraz.
Bunlar mikroskopik aygıtlar, yarı organikler, aşırı soğuk ve hava boşluğu koşullarında ürüyorlar.
Evet, güzel, özünde öyle. Peki Jason sana bunların amacını açıkladı mı?
Amaçları dışarı çıkıp galaksiye yerleşmek, bize veri göndermek.
Wun kafasıyla yavaşça onayladı. Sanki bu cevabın da özünde doğruydu ama yeterli değildi.
Bu 5 cumhuriyetin üretmiş olduğu en ileri teknolojiye sahip yapı Tyler. Biz hiçbir zaman insanlarınızın gerçekleştirdiği korkunç büyüklükteki endüstriyel aktiviteyi ayakta tutamazdık. Transatlantikler, aya çıkan adamlar, devasa şehirler.
Gördüğüm kadarıyla sizin şehirlerinizin de etkileyicilik konusunda hakkını yememek lazım.
Sırf bu binaları daha hafif bir kütle çekim gradyanında oluşturduğumuz için oldu. Dünyada olsalar bu binalar kendi ağırlıkları altında harap olurlar. Ancak demek istediğim şey, bu tüpün içindeki şeyler bize göre bir mühendislik harikası. Bu şeyler o kadar karmaşık ve yapması da o kadar zor ki bundan kuşkusuz, hatta belki de mazur görülebilir bir gurur duyuyoruz.
Eminim duyuyorsunuzdur.
O zaman gel de takdir ettiğini göster, korkma.
Eliyle gelmemi işaret etti ve odanın diğer ucuna gittim. Karşısındaki bir sandalyeye oturdum. Galiba uzaktan bir şeyler tartışmakta olan iki arkadaş gibi duruyorduk. Gözlerimi tüpten alamıyordum. Tüpü uzattı ve almamı istedi.
''Hadi al'' dedi.
Tüpü baş parmağımın ve işaret parmağımın arasına aldım. Tavandaki ışık içine doğru yansın diye yukarı doğru tuttum. İçindekiler hafif yağlı parlaklıkları olan sıradan suya benziyordu. Hepsi buydu.
''Bunun gerçekten değerini anlamak için elinde ne tutuyor olduğunu bilmen lazım. Bu tüpün içerisindeki gliserin süspansiyonunda 30 veya 40 bin insan yapımı hücre var Tyler. Her hücre bir palamut.''
Palamutları biliyor musun?
Bir süredir okuyorum. Sık kullanılan bir metafor. Palamutlar ve meşe ağaçları değil mi? Elinde bir palamut varsa aynı zamanda elinde bir meşe ağacı ihtimalini de bulunduruyorsun demektir. Sadece tek bir meşe ağacı değil, o meşe ağacının yüzyıllar boyunca süre gelen kuşaklarını da tutuyorsun. Bütün şehirleri inşa edecek kadar yeterli meşe odununu. Şehirler meşe ağacından mı yapılıyor?
Hayır ama bunun bir önemi yok.
Tuttuğun şey bir palamut, tamamen uykuda. Aslına bakarsan dünya ortamındaki sıcaklıklarda geçirdiği zamanı göz önünde bulunduracak olursak, bu muayyen örnek muhtemelen oldukça ölü durumda. Analizini yapacak olursan bulacağın çoğu şey pek rastlanmayan azrak elementleri olacaktır.
Ancak...
Ancak bunu buzlu, havasız, soğuk bir ortama, yani Oort bulutu gibi bir ortama koyacak olursan Tyler, işte o zaman hayat bulurlar. Çok yavaş ama çok da sabırlı bir şekilde büyüyüp üremeye başlıyorlar.
Oort bulutu. Jason'la yaptığımız sohbetlerden ve hala arada sırada okuduğum spekülatif romanlardan dolayı Oort bulutunu biliyordum. Oort bulutu kabaca Plüton'un yörüngesinde başlayan ve en yakın yıldızın yarısına kadar olan bir boşluğu işgal eden bulutlu bir sıra kuyruklu yıldız topluluğuydu. Bu küçük topluluklar çok sıkışık bir yapıya da sahip değillerdi. Neredeyse akıl almaz büyüklükteki bir alanı işgal ediyorlardı. Ancak çoğunlukla kirli buz formunda olan toplam kütleleri dünya kütlesinin 20 veya 30 katına eşitti. Buz ve toz ile besleniyor olsaydınız çok fazla yiyeceğiniz olmuş olurdu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 239.